Ayrım 6. Silivri Sürgünleri. Osman Özbek. Sayfa 75. 3. Ergenekon iddianamesi üzerine. Dokunulmazlıklar zırhına bürünen suçluların yönettiği Türkiye'de ucu açık dalgalı adalet sürüyor. 3. iddianamede ana metin 1454 sayfa, ancak ekinde yüzlerce sayfadan oluşan 185 dosya var. Tıpkı 1. ve 2. iddianamelerde olduğu gibi. Silivri'de devam eden ve toplam sayfa adedi ekleri hariç 6000'e ulaşan dava dosyalarında hukuk adına ciddi bir bilgi, kabul edilebilir bir kanıt ya da belge olmasa da iktidar medyasının aylık propaganda ve iftira malzemesini rahatlıkla karşıladığından onlar için çok önemli ve yararlı. Öylesine rahat ve mutlular ki ellerinde her tarafa çekilebilecek, halkın aklını karıştırıp yönlendirebilecek her türlü malzeme hem de hukuk kılıflı olarak hazır. Örneğin belgelere göre Ergenekon adlı örgütün yurt dışında 100 milyon doları var. Anladığımız kadarıyla iddianameyi hazırlayanlar oldukça organize, güçlü ve korkusuz. İddianame olarak düzenlenen suikast dosyası mahkemece kabul edilince kendilerini haklı, aklanmış ve daha güçlü hissediyorlar. Mahkemece yüreklendirilip teşvik edildiklerinden bir sonraki adım için daha moralli, daha cesur ve daha korkusuz oluyorlar. Aslında bana dokunmayan yılan anlayışının adeta tutsağı olan toplumumuzda bu soruşturmanın şifresi ya da kırılma noktası iddianame taslaklarından hiç olmazsa birinin mahkemece reddedilmesi olabilirdi. Bu yapılmadığı gibi üstüne üstlük yüz binlerce sayfalık iddialar her defasında yasanın koyduğu 15 günde okunamadığı halde okunmuş gibi kabul edildiğinden Silivri'deki adalet işkenceden cinayete dönüşüyor. Yandaş medyanın dehşet senaryoları. Bu bölümde önce iktidar medyasında günlük olarak yayımlanan iddianamenin iftira dolu dehşet senaryolarını okuyalım, sonrasında değerlendirmelerimizin ışığında gerçek aydınlara düşen görevleri ve sorumlulukları düşünelim. Kent otel toplantıları. 3. iddianamenin şüphelilerinden Engin Aydın'la ilgili bölümde kent otel toplantıları yer aldı. İddianamede toplantıların amacının örgütün kamuda ve yargıda karşılaşacağı problemleri toplantıya katılan şahısların etkinliğinden yararlanarak aşmaya, devletin kurumlarına sızma çabaları kapsamında yapılmasını istedikleri atamaları yaptırmaya ve atanmasını istemedikleri kişileri engellemeye yönelik olduğu savunuldu. Kent otelde düzenlenen toplantıların İlhan Selçuk'un katılımı olmadan gerçekleşmediği öne sürüldü. Emekli Genelkurmay Hukuk Müşaviri Tümgeneral Erdal Şenel'in Ergenekon örgütü yöneticisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve yürütme organını ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüs eylemlerine katıldığı ileri sürülürken, Şenel'in 2. Ergenekon davasında yargılanan Hurşit Tolon'la 704 kez gazeteci Tuncay Özkan'la 5 kez telefonda görüştüğü kaydedildi. Şenel'in Ergenekon silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında şüpheli Engin Aydın'la örgütün kamudaki etkinliğini güçlendirmek amacıyla üst düzey kamu görevlileri ve yargı mensuplarının da katılımıyla düzenlenen kent otel toplantılarını organize ettiği iddia edildi. Hedefe ulaşmak için tek yol suikast. Ergenekon'un yapılanma projesinde rejime aykırı ideolojiye sahip siyasilerin ortadan kaldırılması öngörülüyor. İddianamede yer alan dokümanda hedefe ulaşabilmek adına her şeyi mubah sayabilen siyasilerin engellenebilmesi için geriye kalan tek yol suikasttır deniliyor. Ayrıca benzer idealler doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası illegal örgütlerle işbirliğinin şart olduğu kaydediliyor. Sivil toplum örgütleri güç birliğine gitmeli. Bunun için benzer idealler doğrultusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası illegal örgütlerle işbirliğine gidilmesi gerektiği belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak düşüncedeki siyasilerden oluşturulması için kampanyalar organize edilmesi istenen belgede, böylelikle parlamentonun daha işler hale geleceği ifade ediliyor. Bu yönde çalışmaların artması durumunda suikast operasyonlarına gerek duyulmayacağının altı çiziliyor. CİTEM'den gerekli deneyimi edindik. Belgede örgütün içinde yer alacak sivil personelin seçiminde dikkatli, titiz ve özenli olunması isteniyor. Özveriden kaçınmayan personel kazanımı için ordu birlikleri içinde yer alan askerlerle üniversitenin birinci ve ikinci sınıflarında öğrenim gören gençler yararlanılabilecek pozitif kaynaklar olarak gösteriliyor. Sivil personelden yararlanılması düşüncesinin doğuracağı ön yargılı endişeler karşısında ise JITEM deneyiminin hatırlatılması öneriliyor. Ergenekon, JITEM gerçeğiyle yaşayarak yeterli deneyimi elde etmiştir. Ergenekon'un dehşet senaryoları. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız'a suikast düzenlenerek Alevi vatandaşlar tahrik edilecek. Ardından Sünnilerin gittiği iddia edilen bir alışveriş merkezi bombalanacak. Halk Alevilere karşı kışkırtılacak. Terör örgütü PKK el altından desteklenecek. Güneydoğu'dan gelen şehit cenazeleriyle birlikte acılar kaşınacak. Bayramı kana bulayanlar Yazıcıoğlu'nu öldürecekti. Yerel seçimlerden önce geçirdiği helikopter kazası sonrası yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun 2007'de Ramazan bayramında öldürülmek istendiği iddia edildi. Ergenekon'un tutuklu sanığı emekli albay Vural Vural'ın bilgisayarında ele geçirilen 21 Temmuz 2007 tarihli ve Belgin Aksoylu imzalı e-postada şu iddialara yer verildi. İsmail Yıldız'la Hayrullah Mahmut geçen Ramazan bayramında öldürtüleceklerdi. Eğer onlar öldürülebilseydi sırada Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vardı. İsmail Ağa cinayetinin senaryosunu Profesör Yalçın Küçük yazdırmış. A. Ergenekon davasının 3. iddianamesinde 3 Eylül 2006'da gerçekleşen İsmail Ağa cinayetiyle ilgili Yalçın Küçük ve gazeteci Gürkan Hacır'a yönelik iddialara yer verilirken, cinayetin senaryosunun Profesör Doktor Yalçın Küçük tarafından yazdırılmış olabileceği üzerinde duruluyor. B. Ergenekon terör örgütü soruşturması kapsamında 3. iddianamede 1 numaralı olarak yer alan Yalçın Küçük, PKK ile Ergenekon arasında bağlantıyı sağlamakla suçlanıyor. Alevi-Sünni çatışması çıkarmak için çocukları öldüreceklerdi. Ergenekon'un 3. iddianamesinde tüyler ürperten kanlı bir plan yer alıyor. Örgüt, Alevi-Sünni çatışması için Ankara'daki büyük bir alışveriş merkezini bombalamayı planlamış. Üstelik çocuklar özel olarak hedef alınmış. Bombaların konulacağı yerlerden biri çocukların kullandığı buz pisti. Büyük Anıt'ın B planı varmış. Kurmay Albay Mustafa Koç'a ait bilgisayarda bulunan Kürşat Hareketi olarak sizleri Danıştay saldırısı hakkında bilgilendirmek istedik diye başlayan dökümanda, darbe zemini oluşturmak isteyen Büyük Anıt'ın B planı, laik dinci çatışması denilerek şu iddialar aktarılıyor. Arkasında duranlara güvenen, okumuş, tetikçi, iyi çocuk, avukat Alparslan Arslan, ulusalcı silah arkadaşlarıyla birlikte, Cumhuriyet gazetesine Allahu Ekber filan diye bağırarak 3 defa arka arkaya bomba attı. Cumhuriyet gazetesine yapılan bombalı eylemleri sağduyulu vatandaşların yutmaması üzerine kısa süre önce türban kullanmak isteyen bir öğretmenin aleyhinde karar veren Danıştay 2. Dairesinin üyeleri hedef olarak seçildi ve eylem gerçekleştirildi. Demirel'e bile sarılmışlar. Ergenekon davasıyla ilgili ilginç ifadeler sarf eden ve Ergenekoncuların avukatlığına soyunan Demirel'e Ergenekoncuların Orgeneral Karadayı aracılığıyla önderlik teklifi götürdüğü ortaya çıktı. Zanlılardan Hasan Ataman Yıldırım da ele geçirilen bilgisayar ana belleğinde yapılan incelemede bulunan ve 25 Ağustos 2005 tarihini taşıyan bir e-postanın generallerin Demirel'den ricası başlığını taşıdığı tespit edildi. Mesajı Karadayı getirmiş. E-postada İsmail Hakkı Karadayı başkanlığında aralarında generallerin de bulunduğu 87 askerin Balgat'ta bir araya geldiği ve toplantı sonunda Demirel'i ziyaret ederek "Sıkıntılıyız, ülke için cansiperane çalıştık. Bu gidişe dur dememiz lazım, önder olun" dedikleri ortaya çıktı. İddianameye göre Genelkurmay eski baş hukuk müşaviri Tümgeneral Erdal Şenel, Ergenekon soruşturmasının önceki dalgalarının zanlılarından Doğu Perinçek, Kemal Alemdaroğlu ve İlhan Selçuk'un gözaltına alınmasını, ayıp skandal olarak değerlendirmiş. Savcılar da bu yorumu Şener'e sormuşlar. Şener de davanın içeriğini bilmediği için normal bir vatandaş olarak verdiği bir tepki olduğunu söylemiş. İddianamede sanık Engin Aydın'ın Teoman Ü ile yaptığı bir telefon konuşması da şöyle geçiyor. T.Ü, niye aramıyorsun oğlum? Bu Ergenekon'dan hepiniz korktunuz ya. E.A, ben seni de bulaştırırım diye ödüm kopuyor. Hiç değilse dostlarıma zarar gelmesin. Kubilay olacaklar. Ergenekon sanıkları Şener Er Uygur ve Hurşit Dolon'dan ele geçirilen rektörlerle toplantı PDF isimli dosya 25 Ekim 2003'te Ankara'da rektörlerin de katılımıyla düzenlenen ve ordu göreve pankartlarının açıldığı yürüyüşün Ergenekon'un darbe planlarının ikinci aşaması ay ışığının bir ayağı olduğunu ortaya çıkarmıştı. İstanbul Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Erzurum Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Samsun Üniversitelerinin rektörlerinin 19 Eylül 2003'te Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nda katıldıkları toplantıda konuşulanların yer aldığı dosyada rektörlerden 15 ila 20'sinin Kubilay olmaya hazır olduğunu söyledikleri anlatılıyor. Mehmet Haberal, Tandoğan daha başlangıç. 3. Ergenekon iddianamesinde Ergenekon silahlı terör örgütünde üst düzey yönetici olmakla suçlanan Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal'a ait günlüklerde gündeme ilişkin notlar yer alıyor. Günlükteki 5 yazıda Ergenekon örgütünün organize ettiği mitingler için Kanal B'nin tahsis edildiği ve Tandoğan'daki mitingin bir başlangıç olduğu belirtiliyor. Günlükteki ifadelerden bazıları şöyle. 15 Şubat 2007 İstanbul Hastanesi'nin davetiyesini Süleyman Bey'e götürdüm. Daha önce XXX geldi. Erkan Mumcu'yu XXX ettiğini, Mesut Yılmaz'ın Süleyman Bey'le görüşeceğini söyledi. Artık herkesin bizim XXX söylediğimiz noktaya geldiğini belirttim. 14 Nisan 2007 Rektörler Konseyi'nde yaptığım konuşmada herkesi Tandoğan Meydanı'na davet etmiştim. O gün 1 milyona yakın insan topluluğu katıldı. Başkent Üniversitesi olarak pankartla ve gururla yürüdük. Bu bir başlangıçtı. Haberal'a suçlama. ADD'ye salon tahsisi için hapis istemi. Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın üniversitenin konferans salonunu kamu yararına çalışan dernek statüsü bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği etkinliklerini tahsis etmesi Ergenekon'un 3. iddianamesine suç unsuru olarak girdi. İddianamede salonların ADD'ye tahsisine ilişkin Ergenekon silahlı terör örgütünün dezenformasyon faaliyetleri için yaptığı çalışmalara bilerek ve isteyerek katkı sağladığı, kendisine bağlı yerleri ADD'lilerin kullanımına tahsis ettiği görülmüştür ifadesine yer verilirken, 25 Ekim 2003'te düzenlenen Cumhuriyete saygı mitingine katılmak da suç olarak gösterildi. Haberal'ın evinde bulunan günlükte 16 Aralık 2006'dan 25 Temmuz 2008 tarihine kadar tutulan notlarda hem iş hem de özel yaşamıyla ilgili ayrıntılar yer aldı. Günlükteki bazı notlar şöyle. 8 Şubat 2007. Akşam Necmettin Bey'i evinde ziyaret ettim. Bir saatten fazla görüştük. Anladım ki kendisine büyük haksızlık yapılmış. Ona da bütün imkanlarımı kullanacağımı söyledim. Sayın Necmettin Erbakan'ın bugün ülke için önemli olduğu maalesef bu noktaya geldik, ortaya çıktı. 14 Nisan 2007 14 Nisan önemli bir gündü. Rektörler Konseyi'nde yaptığım konuşmada herkesi Tandoğan Meydanı'na 14 Nisan'da davet ettim. O gün 1 milyona yakın insan topluluğu katıldı. Ben bir vatandaş olarak katıldım. Başkent Üniversitesi olarak pankartla ve gururla yürüdük. Bu bir başlangıçtı. 27 Nisan 2007 Saat 23.05'te Türk Silahlı Kuvvetleri adeta bir muhtıra verdi. İlk kez bu denli bir TSK bildirisi oluyordu. Maalesef Başbakan, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı ülkemizi bu noktaya getirdiler. Haberal'ın kanalında Kılıçdaroğlu'na çanak program. CHP'li Kılıçdaroğlu'nun Ergenekon sanığı Haberal'ın Kanal B televizyonunda seçim öncesi yaptığı programın danışıklı olduğu ortaya çıktı. Haberal, tebrik ederim, zaten birçok soruyu ben gönderdim. Kılıçdaroğlu: öyle mi? Ha, evet. Haberal: siz orada çalışıyorsunuz, biz de burada. Kılıçdaroğlu: tabii, tabii. Haberal: bu iş olacak ve görevimizi yapmış olacağız. Kılıçdaroğlu: bir emriniz olursa beklerim. Yaşar Nuri Hoca'dan Haberal'a: ben ve partim emrinizdeyiz. Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün Başkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Haberal'la yaptığı ilginç görüşmede 3. iddianamede yer aldı. Aykırı görüşleriyle bilinen ilahiyatçı Öztürk, 2002 seçimlerinde CHP'den sürpriz bir şekilde seçilip milletvekili olmuştu. 2005 yılında CHP'den ayrılan Öztürk'ün kurduğu partiyi siyasi arenada başarılı kılacak arayışlar içerisine girdiği Mehmet Haberal'ın 3. iddianamede yer alan günlüklerine yansıdı. Haberal, Ankara Ümitköy'deki evinde ele geçirilen yeşil renkli günlüğünde Yaşar Nuri Öztürk'ün kendisine "olacaksa ben ve partim her şeyiyle onun patronluğunu kabul ederiz" dediğini yazdı. Günlükte Haberal 25 Temmuz 2008'de şunları kaleme aldı: bugün Lozan Antlaşması'nın 85. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu konuda bizim kanal dışında başka bir TV bu konuya maalesef yer vermedi. Yazık, Yaşar Nuri Öztürk de önemli bir özveri örneği gösterdi ve dedi ki, eğer Sayın Haberal olacaksa ben ve partim her şeyiyle onun patronluğunu kabul ederiz. Bunun aksine ortak kurul karar vermelidir. Ben de bir bilim adamı olarak yoluma devam ederim. Ama tercih durumunda ülkemin geleceği için ve gerekirse onu yaparım, dedim. İşçinin parası örgüte, Ergenekon hortumu. Duruşmadaki konuşmasında bu devletin, milletin sevdalısıyım. Bizim için devlet var olsun, gerisi önemli değil diyen Türk Metal Sendikası eski başkanı Mustafa Özbek'in cehennem sıcağında çalışan demir çelik işçilerinin 15 milyon lirasını örgüte ve ailesine aktardığı iddia edildi. 10 yılda aileye 15 milyon lira. BDDK murakıpları Türk Metal Sendikası hesaplarından Özbek ailesi üyelerine 1999 ila 2009 arasında 5.7 milyon lira, 4 milyon dolar, 46 bin mark, 251 bin euronun aktarıldığını, toplam tutarın 15 milyon lirayı bulduğunu belirtiyorlar. Yayın kuruluşlarına 8 milyon. Yine sendika hesaplarından Özbek ailesinin medya şirketleri Büyük Avrasya Haber Ajansı'na 6.2 milyon lira ve yüksek miktarda döviz, ART yayıncılığa 2.1 milyon lira aktarılırken kanalda program yapan sanık Mustafa Balbay'a da 48 bin lira ödendi. Dalan: Rahmi Koç kafasını kesmemden korktu. Ergenekon'un firari şüphelisi Dalan, iş adamı Rahmi Koç'a "senin kafan kıymetli, o yüzden senin kafanı ben keseceğim," dedim. Daha sonra Vehbi Koç ağlayarak yanıma gelip "oğlumu affet" deyince "Vehbi amca gözyaşına değmez, ben meseleyi unuttum," diyor. Profesör Fatih Hilmioğlu ile ilgili iddialar, fişleme dosyalarına komik savunma, güvenlikçiler yapmış. Eski Malatya Üniversitesi Rektörü Fatih Hilmioğlu'nun görevdeyken yaptığı fişleme belgeleri 3. iddianamede geniş yer tuttu. 8 yıl görev yaptığı Malatya'da askerlerle sıkı ilişki kuran Hilmioğlu'nun öğrencilere ve akademisyenlere yönelik yaptırdığı fişlemelerin Ergenekon sanıklarından Mustafa Levent Göktaş'ta ele geçen 51 nolu DVD'de yer aldığı ortaya çıktı. Yargı mensuplarına ilişkin fişlemelerin de bulunduğu 51 numaralı DVD'de Dinci Kamu Personeli Son isimli belgede Malatya Üniversitesi'nde çalışan 112 kişinin makamları, görevleri, siyasi ve dini görüşleriyle ilgili liste bulunduğu iddianamede yer aldı. Göktaş'ın Poyrazköy'de ele geçirilen patlayıcı maddelerle ilgili tutuklanan hücrenin başında olduğu iddia ediliyor. İddianamede Hilmioğlu'nun Ankara'daki evinde yapılan aramada 476 numaralı CD'de 2005-2006 Marjinal Öğrenci Grupları isimli klasör içerisinde cemaatle bağlantılı öğrenciler, ESP, MLK, P, DHKPC sempatizanı olan öğrenciler, Hizbullah üyesi öğrenciler, PKK sempatizanı olan öğrenciler, ülkücü öğrenciler şeklinde bilgiler tespit edildi. Öğrencilerin adları, soyadları, açık kimlikleri, ÖSYM numaraları, bağlı bulundukları bölümleri belirterek fotoğraflarıyla birlikte adresleri, arkadaşlarıyla olan bağlantılarının da fişleme bilgileri olarak yer aldığı bildirildi. Düzenli olarak jandarmaya briefing. Fişlemeler savcılar tarafından sorulduğunda Hilmioğlu, fişlemelerin rektör olduğu dönemde üniversiteye bağlı olarak çalışan personel tarafından hazırlandığını savundu. Sık sık değişen güvenlik personelini üniversitede huzuru bozabilecek öğrencilerle ilgili bilgilendirmek amacıyla bu dökümanın hazırlandığını düşündüğünü ifade eden Hilmioğlu, bu güvenlikçilerin ismini hatırlamadığını, bu bilgileri herhangi bir yerde kullanmadığını iddia etti. Hilmioğlu, bu CD'nin üniversitenin jandarma bölgesi olduğundan dolayı jandarmaya da verilmiş olabileceğini aktardı. İnönü Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Özcan'sa tanık olarak verdiği ifadesinde Hilmioğlu'nun söz konusu fişlemeleri 1995 ila 2000 yılları arasında Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Bestami isimli binbaşı ve Cengiz Assubay ile birlikte hazırladığını anlattı. 2000 yılında Hilmioğlu'nun rektör olmasından sonra 2005 yılına kadar 86 kişilik listenin sürekli olarak jandarmadan rektörlüğe bildirdiğini gördüğünü aktardı. 6. ayrımın sonu sayfa 85.